a runner, but I'm crawling away from you. I'm a sinner, but I've been way too good for you. I'm a lover, but now my heart is in my shoes. I'm a hunter, but I am only prey to you.
Who is this?
This
is Radio Run On Air.
Liar, but never been untrue to you. I'm a stayer, but I became irresolute. I'm a winner, but I'm losing this game for two. I'm a seeker, but I am hiding from the truth. I'm hiding from the truth.
Lütfen dikkat. Oğuzhan Akay'la Runner başlıyor. Bu haftaki Runner'ımız İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı, oyuncu Zeynep Erkekli. Halen devam eden bir oyunu var. İstanbul Tekel sahnesinde. Ayın 19'unda yeniden başlıyor. 5 gün. Bir ruhun hikayesi. Az sonra hepsinden söz edeceğiz. Hoş geldiniz.
Hoş
programımıza.
Hoş bulduk.
Nasıl hitap edeceğim bilmiyorum, heyecanlıyım. Bir tiyatrocu karşımda, çünkü sahnede gördüm. Daha doğrusu şöyle oldu. Sahneye böyle o kadar etkili bir giriş vardı ki tüyler ürperticiydi. Yani böyle ağır ağır yavaş yavaş geliyorsunuz. Bir şey geliyor yani, bir çığın gelişi gibiydi o.
Evet.
Ve oyunun bitimi de en az girişi kadar etkiliydi. Yani girişi etkili olan çok oyun gördüm de çıkışı da etkili olan görmemiştim. Bu yüzden tebrik ediyorum.
Çok
biraz sonra bir ruhun hikayesine değineceğiz,
evet,
özel olarak, ama öncelikle bu programda bir iz kalsın diye de Zeynep Erkekli kimdir? Tiyatroya nasıl başlamıştır? Hangi heveslerin sonucu? Nasıl,
evet,
bir ailede başlamıştır? Biraz böyle anılarla birlikte bugüne doğru gelelim.
Evet. Ben 1964 doğumluyum. İstanbul doğumluyum. Nasıl söyleyeyim? Çok tatlı bir mahallede büyüdüm aslında. Üç katlı bir ahşap bir evde büyüdüm.
Anadolu yakasında
kadar.
Mı?
Kızıl Toprak'ta, Kadıköy'de. Böyle mavi, pembe, dev ortancaların olduğu bir bahçeydi.
Ne güzel.
Erik ağaçlarının gölgesinde, serin taşlıklarda ve içi bol çocuğun olduğu.
Ve de köşkler vardı değil mi?
Evet, eskiden tabii,
o zaman.
Tabii.
O zaman, oynayacak çok yer var yani,
tabii,
köşk bahçesi.
Tabii, köşk bahçesi. Ve aynı zamanda tabii dışarıda da yaşama, rahat yaşama zamanı geçirebildik çocuk olarak. Kurbağaldere kıyısında, kahvelerde. Bizim mahallemizde tiyatroyla yakın insanlar vardı çocukluğumda.
Ne güzel.
Mesela Kızıl Toprak'ın merkezinde, daha çok sahil kısmında, Kalamış'ta. Mesela mahallemizden İsmail Dümbüllü geçerdi.
Gerçekten,
evet,
mi?
Ben yani onu seyretme şansına sahip olamadım ama annem, babam, ailem, herkes seyredebildi. Bir kere anneannemi hatırlıyorum.
Kalan siyah beyaz şeyleri vardır,
tabii,
değil mi? Oyunlardan,
tabii.
Çekilmiş
görüntüleri. Yani onları seyredebilmişler, fakat ben seyredemedim. Ama bir kere anneannemin verdiği selamı hatırlıyorum. ilkokuldayken Kızıl Toprak'ta kaldırımda yürürken onu Cicik Kırtasiye'nin önünde, o zaman Kızıl Toprak'ta bir Cicik Kırtasiye vardı herhalde, büyük bir ihtimalle yakınıydı, bir taburede otururken hatırlıyorum ve tabii daha sonra ne yazık ki kaybettik. Balarısı ikili, şimdi hatırlayamadım.
Evet.
Balarısı
Nejat diyesim geldi değil, ama değil.
Evet. Onlar bizim mahallemizdeydi. Bunlar benim dünyamda biraz farklılık oluşturdu açıkçası. Sirkler kurulurdu şu an Fenerbahçe antrenman sahasında. Benim dünyamda bir başka bir zenginliğe doğru ilerlememi sağladı. Ama hep bunu içimde sakladım. Hep başka mesleklerde yol almayı istedim. Arkeoloji, sanat tarihi, Türk Dili Edebiyatı, tarih. Hep merak ettiğim konulardı, hukuk. Ama sonra bir kere denemek istedim. Annem ve babam, özellikle babam çok karşıydı. Annem mutlu olmamı, istediğim bir meslekte ilerlememi isterdi. Annemle beraber konservatuvara arabaya çıktık. Önce Gümüşsuyu, sonra Nişantaşı ve sonra Yıldız'daki konservatuvara yürüyerek kayıt
Kızıl
olmaya.
Kızıl Toprak'tan değil mi?
Tabii Kadıköy'den. Gümüşsuyu'ndaydı önce konservatuvar.
Bak, o dönemde zor muydu
yoktu
ulaşım?
Tabii otobüsle gidiyorsunuz. Otobüsle gidiyorsunuz. Durakta iniyorsunuz. Mesela Nişantaşı'na dolmuş olduğunu hatırlamıyorum. Yürüyerek gitmiştik. Belki vardı ama hatırlamıyorum.
Evet.
Annemi öyle ayakkabılar, yani kösele ayakkabılarla o kadar
Balarısı
yürüttüğüm
Ahmet
için.
Diyor bu arada.
Balarısı Ahmet,
ama.
Evet. Yürüttüğüm için şimdi mesela üzülüyorum. Nişantaşı'na kadar Gümüşsuyu'ndan
şey
yürü, oradan tekrar o yokuştan aşağı in, tekrar Yıldız yokuşundan yukarıya çık. Sadece konservatuvar bulmak için böyle bir...
Karşı da bayağı yokuşlu inişli tabii. Yani İstanbul Yeditepe.
İşte orada bulduğum zaman çok mutlu oldum. Fakat nasıl hazırlanacağım konusunda bir fikrim yoktu.
Okulda sizi böyle yönelten bir öğretmeniniz oldu mu, bir rol model olarak ya da destekleyen?
Hayır, hiç olmadı. Ben çok utangaç bir çocuktum.
Öyle mi?
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde kurslara giden, tiyatro kurslarına giden sınıfımda arkadaşlarım vardı. Onlar çok cesaretli bir şekilde gösteriler yaparlardı. Ama ben hiç böyle şeylere giremezdim. Çok utanırdım. Eğlenceli yanımda vardır aslında. Yani yapabilecek gücü hissederdim ama utangaçlığımdan cesaret edemezdim. Sonra bir şekilde içimdeki bu yani karşılaşmayı istediğim bu dayanılmaz istekle karşı karşıya kaldım açıkçası. İşte konservatuarı bulduğumuzda annemle sonunda Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kayıt olmak için gittim. Kayıt oldum annemle beraber. Annem,
bir sınav var mıydı?
Sınav vardı tabii ki.
Ona gelelim.
Evet, sınav vardı. O sınavda fakat ne hazırlayacağımı bilemiyordum. Bir arkadaşım şu an rahmetli oldu, Gökalp Kulan. O zaman tanımıyorum tabii. Bana dedi ki Mimik Rol Alıştırmaları adlı bir kitap var. Bu kitaptan bakabilirsin, çok çeşitli. Yani bunun içinden seçebilirsin, okuyabilirsin. Nasıl bulacağım dedim. Sahaflarda bulacaksın dedi. Ve ben ertesi gün tabii sahaflara tek başıma Eminönü, Babali, Kapalı Çarşı, Beyazıt'a gittim ve o kitabı bulamadım. Ve sınav yaklaşıyor. Bir hafta sonra galiba sınav vardı ve ben hazırlıklı olamayacağım. Vapurda çok üzgün bir şekilde yolculuk yapıyordum. Çok üzgündüm bulamadım diye. Birdenbire yanımdaki bir kızcağız dedi ki, benden büyük, 6-7 yaş büyük, neden bu kadar üzgünsün dedi. Ben de dedim, aradığım bir kitabı bulamadım. Neymiş o kitap dedi. Hiç tanımadığım bir kişi. Açık güvertede oturuyorum. Mimik Rol Alıştırmaları kitabı dedim. Harlum Marlalı. Bende var dedi.
Aa. İnanmıyorum ya. Bu nasıl bir şey ya?
Dönüşüm böyle bir şey oldu.
Aa, karma mı? Nedir bu?
Ben ne var dedi. Üzülme
yani
dedi.
İnanılmaz.
Hafta sonu dedi yel değirmeninde oturuyormuş.
Şaka gibi.
Hafta sonu evini tarif etti. Zilebas, ben 5. katta oturuyorum. O kadar merdivene çıkma dedi. Ben sana hemen kitabı vereceğim dedi. Ben Denizcilik Bankası'nda çalışıyorum dedi. Ve Ferhan Şensoy'un kursiyeriyim dedi. Ve ben ya, o gün adını sormak
gelmedi.
Aklıma gelmedi. Sadece odaklandığım tek şey
kitap.
Evi bulmak, zile basmak ve kitabın kitabı eline geçeceği o an. Ve o kitabı aldım. Hepsini okudum içinden ve seçtim. Kendi başıma evde çalıştım. Tabii hemen o zamanlar fotokopi falan yok. Hemen bir hafta sonra kendisine bir hafta sonu yeniden verdim.
Kitabı
iade ettim aynı şekilde. Ve kendi başıma çalıştım. Önce Mimar Sinan'ı kazanamadım ama daha sonra belediye konservatuarının da sınavı vardı. Ona da kayıt olmuştum. Sınavı kazandım. Yani kendi kendime, sadece kendi kendime.
O dönemde
kendime.
Peki kız oranı nasıldı konservatuvarda girdiğinizde?
Valla o zamanlar 15-16 kişi genelde aslında olması gereken 8 kişiyi geçmemesi gerekir.
Kızlar çünkü sahneye Türkiye'de çeşitli nedenlerle Cumhuriyet sonrası biz, zor geçtiği için.
Eşittik biz. Eşit. Öyle söyleyeyim.
Bu tür okullarda daha eşit.
Evet, sıkıntı olmadı hiçbir zaman. Öyle bir şey yoktu. Rahat bir şekilde sınavı kazandık. Ama şunu da söyleyeyim. Sınavda belediye konservatuarına, İstanbul Üniversitesi sınava girdiğimde jüri gülüyordu bana. Oysa ben bir dram oynuyordum. Bir dram, bir komedi. Dramı oynarken Fırsat diye bir oyun. Gülüyordu fakat neden güldüklerini anlamadım. Çok bozulmuştum. Ama
belki hoşlarına gitmiştir o yüzden.
Ama bir tariflendiremiyordum. Fakat daha sonra anladım. Çünkü sınavdan çıktıktan sonra herkes bana gülüyordu. Yeni boyanmış ve boyası kurumamış bir banka oturmuşum.
Bütün gerçekten mi?
Bütün sırtım, bacaklarımın arkası o bankın şeritleriyle doluydu. Karaköy'e kadar kendime bakamadım. Herkesin o gülmesi aklımda. Arkama dönüp bakamadım. Ama bir boş bulunduğunda baktım arkama. Tamamıyla bir boya arkamı sarmış.
Tahmin ediyorum ya.
Evet yani ama sınavı kazandıktan sonra bu içimde kalan ve
bu
günlerce
beni... Bu bir sempati
beni,
de vermiştir belki.
Onlara vermiş olabilir evet, ama ben evet. Öğrendikten sonra çok büyük bir sıkıntı yaşadım. Ancak sınavı kazandığımı öğrendiğimde bu yavaş yavaş benden gitti. Kaybolup gitti. Evet. Ama çok büyük bir sıkıntı içinde kaldım sonucu bekleyene kadar.
Mezuniyette ne yaptınız? Mezuniyet bir
sonra belediye konservatuarında 2 yıl okudum. Sonra tekrar geçtiniz. Aklım Mimar Sinan'daydı. Hı. Mimar Sinan'a geçtim ve 87'de mezun oldum. Mezun olur olmaz Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kurucu yani oyuncu olarak birçok Hacettepe ve Mimar Sinan karışımı olarak Trabzon Devlet Tiyatrosu'na
hala
açtık.
Var mı Trabzon'da?
Hala var. Tabii, hala var.
Güzel.
Ve çok yetenekli arkadaşlar
devam
ediyor. Trabzon'da tabii yeni bir şehirde annenizden babanızdan ayrılmışsınız. Kardeşlerinizden ayrılmışsınız, eşinizden ayrılmışsınız. Bu hiç bilmediğiniz şehirde yapayalnız lojmanda hayatınızı sürdünüz.
Evlendiniz mi bu arada?
Son sınıfta evlenmiştim.
Özgür Bey'le.
Evet, Özgür.
Özgür
Erkekli'yle.
Altan Erkekli'nin de kuzeni galiba
değil mi?
Oyuncu evet. Altan Erkekli'nin.
Evet. Orada bir tabii ciddi bir yalnızlık. 2 yıl istifa ettikten sonra, 2 yıldan sonra istifa ettim, 2 yıl çalıştım. İstifa ettikten sonra Levent Kırca Tiyatrosu'nda ve Dostlar Tiyatrosu'nda çalıştım.
Ha, Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldınız.
Ayrıldım. 2 yıl dayanabildim. Ama tabii benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Ama özel tiyatrolarda çalışmak da çok büyük bir tecrübe oldu. Her konservatuarlının muhakkak özel tiyatro geçmişinin olması
daha serbest
iyi
olduğu için mi? Yani özgürlük alanı mı var? Oyun seçme
özgürlük
konusunda?
Alanı yok. Hayır. Öyle bir alan değil. Ama nasıl söyleyeyim, eğitim süresi içinde farkına varmadan şartlanmışlıklarımız oluyor oyunculukla ilgili. O şartlanmışlıkların kırılması için o ortamlarda pratik yapmak, oyunlarda oynamak çok iyi geliyor. Hı-hı. Bazen mesela hiç belki de uzun zaman çalışmayı düşünmediğiniz bir tiyatroda çalışsanız bile o sizi rahatlatıyor. Oysa devlet tiyatrosunun da içine girdikten sonra bunun bir takım kuralları vardır. Çok dikkat etmeniz gereken kurallardır. O kuralları özellerde bozmuyorsunuz elbette. Ama daha geniş bir çayırda koşma fırsatı veriyor. O açıdan beni mutlu etmişti açıkçası.
Bu tiyatro eğitiminde metotlar konuşuluyor mu ya da öğretiliyor mu? Mesela işte Gratowski metodu şöyledir de Brecht böyledir falan gibi.
Evet, yani bizim derslerimizde bu çok açık bir şekilde gösterilmiyordu.
Ha, açık değil.
Ama siz kendiniz merakınızı tabii diri tutmak için bunları okumak durumundaydınız. Ama bu meslek hayatınızda bunlara yakınlığı olan yönetmenlerle karşılaşırsanız o aldığınız bilgilerle pratikte dönüşüyor oluşu sizin yol almanızı sağlıyor.
Polonya var zaten, evet. Rusya var, evet. İsveç
evet.
var,
evet.
İngiliz evet. tiyatrosu evet. var.
Daha zaten. Çok bir Stanislavski yöntemiyle
evet. Onun kitapları var zaten.
Eğitim gören kuşaktınız. Ama bu başka yani mesela Grotowski ile.
O da onun öğrencisiymiş zaten herhalde. Değil mi Grotowski? Ondan ayrıldıktan sonra şey yapıyor.
Stanislavski'nin mi?
Evet. Bir dönem öğrenciliğini yapmış diye. Ya da öğrenci olabilir. Direkt değil de birkaç dersine mi gitmiş gelmiş, yani öyle bir görüşme buluşmalar mı olmuş öyle
belki,
bir şey?
Hiç bu konuda bir bilgim yok açıkçası. Yani
öyle yani o dönem olmadı. Daha çok okuldan ziyade işte belli yerlerde dolaşırlarmış
evet,
ya.
Evet evet evet.
X şehre gidiyor, evet. O X şehirden
buluşuyorlar. Buluşuyorlar belki, öyle bir şey
birkaç gün geçiriyorlar
belki.
Falan.
Ama
gibi.
Böyle bir öğrencisi olduğuyla dair bir bilgim benim yoktu.
Aklımda öyle kalmış, doğru olmayabilir.
Hayır, doğru da olabilir çünkü yaşama yani Stanislavski'nin yaşlılığıyla Grotowski'nin gençliği denk düşüyor.
Evet.
Ama bu konuda bilgim eksik.
Olabilir olabilir. Yok estağfurullah.
Evet.
Metodu ondan sordum. Yani bir dönem televizyonda da daha çok filmle ilgili, film oyunculuğuyla ilgili programlar vardı. Hollywood.
Evet.
Los Angeles kökenli. Tabii kamera önü oyunculuğuyla tiyatro oyunculuğu çok farklı. Birinde rolü büyütmek, birinde evet, daha küçültmek evet. gibi değil mi?
Ama temel bir oyunculuk eğitimi aldıktan sonra
onu yapabilirsiniz.
Bunda bir sıkıntılı bir durum
Levent
olacağını
Kırca'da
düşünmüyorum.
Levent Kırca'da ne yaptınız? Levent Kırca bölüme ilgi çekici.
Şöyle Nurhan Karadağ'ın Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası adlı oyunu için bana gelmişlerdi. Aslında premier yapmıştı oyun fakat oyundaki rol alan Oya Başar bir rolünü değiştirmek istiyordu. Hmm. Gülsün rolü için bana teklifte bulundular. Haluk Kurdoğlu o zaman hocamız o vasıtayla bana ulaşıyorlar. Çünkü ben de o zaman devlet tiyatrosundan istifa ettiğim için hocalarım da üzülüyordu kurumdan ayrıldığım için. İki günde rolü hazırlayıp Kenter Tiyatrosu'nda sahneledik.
Harbiye'de mi o zaman? Kenterler Harbiye, nerede?
Aynı
yerde
aynı,
değil
aynı,
mi?
Aynı. Daha sonra da ben ayrıldım tiyatrodan bir süre sonra. Birazcık açıkçası zorlanıyordum. Şöyle yani nasıl söyleyeyim? Oradaki alışkanlıklarla benim alışkanlıklarım arasında biraz fark vardı. Oysa birlikte çalıştığım ve şu an ne yazık ki çoğunu kaybettiğimiz birçok sanatçı abimiz, ablamızla çok tatlı, şahane bir muhabbetimiz vardı. Sonra
tahmin
da
ediyorum.
Gereği düşünüldü müzikali için beni yeniden aramışlardı. Yine ona da iki gün içinde İzmir Fuarı'nda premierini gerçekleştirdim. Ama sonra tekrar Oya Başar gelince İzmir'e ben oyunu bırakmak zorunda kaldım. Hı-hı. Ve Levent Kırca ile irtibatımız tiyatrosuyla, Levent Kırca tiyatrosuyla kalmadı. Kesinlikle. Sonra da Dostlar Tiyatrosu'ndan gelen bir teklifle Dostlar Tiyatrosu'nda çalışmaya başladım. Aslan Asker Schweik, Genco Erkal'ın
meşhur,
Muammer Karaca Tiyatrosu'nda oynanıyordu. Onun dışında da Mehmet Ulusoy ile çalışmak benim için olağanüstü bir
hep
şeydi.
Hep büyük isimler.
Onda da Sevdalı Bulut, Nazım Hikmet'in Sevdalı Bulut'u. O dönem için çok ses getirmiş. Müthiş. Tabii ki çok ve oradaki birlikte çalışmalarımız nasıl söyleyeyim, daha da derinlemesine, oyunculuğa daha da derinlemesine tad almamı sağladı. Hı-hı. Gittikçe daha fazla. Sonra da tekrar Devlet Tiyatrosu'na döndüm.
Ha, nasıl dönüş oldu?
Şöyle, o dönemki genel müdürümüz artık dönmeme gel artık dedi.
Dönmenizi istedi,
evet,
yani.
Evet, dönmemizi istedi. Bursa'ya gel, ondan sonra tekrar İstanbul'a gelirsin dedi. Bursa yakındı. Orada da Açık Aile, Dario Fon Açık Ailesi'yle çalıştım Bursa'da. Sonra 1,5 yıl sonra da İstanbul Devlet Tiyatrosu'na dönüş yaptım. Ve 1994'ten beri İstanbul Devlet Tiyatrosu'yla devam
büyük
ediyorum.
Büyük istikrar.
Öyle tabii, kurumun içinde çalışan herkes de vardır. Çünkü meslekten insanlarla işinizi yaparsınız. Ve bu yuva sizin için çok kıymetli.
Bize şeyi anlatır mısınız? Çünkü çok anlatılmış ve bilinen bir şey değil. Yani işleyiş nasıldır? İşte İstanbul Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü işte önümüzdeki yıl şu oyunları sahneye koyacak.
Evet.
Bir şey, bir gündem oluyor. Buna nasıl karar veriliyor? Sonra oyunlar nasıl dağıtılıyor? Size nasıl rol geliyor?
Evet.
O işleyişi biraz bilmeyenler yani, için anlatırsak.
Her yıl olduğu gibi bir herhalde büyük bir ihtimalle bir tema üzerinde karar verilir. Dramaturji bölümü oyunlar oynar, oyunları okur, seçer, raporlarını verir. Seçilenlerin içinde o yıl kaç oyun sergilenecekse onların kararı verildikten sonra yönetmenlerle bir irtibata geçilir. Hangi oyunu, hangi yönetmeni
onlar hem
olacağını.
Kadrolu hem dışarıdan mı yönetmenler?
Genelde
nasıl?
Kadroludur. Fakat dışarıdan yönetmenler de tabii
gelebiliyor.
Davet edilir. Daha önce emekli olmuş olanlar ve yönetmenliğe devam eden kişiler
dışarıdan oyuncu alınıyor mu, misafir?
Dışarıdan
misafir oyuncu. Pek görülmüş değil.
Pek görülmüş bir şey değil. Zaten yani o nasıl söyleyeyim, bu kadar emek veren insanların yanında da dışarıdan bir başka bir oyuncu
tuhaf olur çok, herhalde.
Tabii hem tuhaf hem çok ayıp olur diye düşünüyorum.
Ancak hani sizin gibi zaten devlet tiyatrosundan olup da dışarıda özel tiyatroda bir şeyler yapan insana gel hadi bu oyunda misafir ol dense belki abes kaçmazdı.
Yani özelde olduğu zaman mı? Yani evet, o da izinle yapılıyor ama kurumun içine dışarıdan bir oyuncu almak yönetmen için alınabiliyor.
Kaç oyuncu vardır için. Zeynep Hanım? Yani
şu an çok
tiyatro sanatçısı yüksel, devlet tiyatrolarına bağlı.
Vallahi bayağı fazla
oyuncu olarak
bayağı fazlayız. Fazla, evet, fazlayız.
Yani şu birkaç bin kişiden söz edebilir miyiz?
Edebiliriz şu an, çünkü yeni alımlardan dolayı da sayıyı net söyleyemeyeceğim. Yeni gelen birçok arkadaş var, kuruma dahil edilen. Bayağı yüklüyüz, öyle söyleyeyim. Yüklüyüz.
Peki Özgür Bey de eşinizle tiyatroyla ilgili.
Evet.
Evde tiyatroyla meslek olarak ilgili iki insan nasıl bir gün geçiriyorlar? İş konuşur musunuz mesela? Oyun konuşur musunuz?
Oyunla ilgili bir provanın içindeysek
ya da işte bir şey yaparsanız ezberinizi dinler mi?
Tabii. Hı. Yani oyun provasında çok ciddi bir şekilde birlikte çalışırız. Onu ne söyleyeyim güzel. Öncelikle. Çünkü Özgür gerçek bir entelektüeldir. Ve galiba onun yerine koyabileceğim de insan sayısı oldukça az diyorum. Süper. Çok güveniyorum. çok güvendiğim ve başladığım zamandan beri Özgür'le birlikte çalışıyorum. O yüzden birbirimizin dilini çok iyi anlıyoruz. Ve onun verdiği bir küçücük bir örnek benim bütün yollarımı açar.
Çocuk var mı bu arada?
Çocuğumuz yok. Hı-hı. Çocuğumuz yok. Çok yani
birbirinize bakıyorsunuz.
Birbirimize bakıyoruz ve meslekte de hem birlikte çalışmaktan hiçbir rahatsızlık duymayız. Hem de evimizdeki hayattan ve meslekle birlikte yürümekten hiçbir sıkıntı duymayız.
Ne güzel öyle bir şey duymak.
Evet, hiç öyle bir birbirimizin
kıymetini biliyorsunuz.
Kıymetini biliyoruz, sırtımızda taşırız birbirimizi. Öyle söyleyeyim. Yani ikimiz de birbirimiz için çok değerliyiz.
Süper.
Çok yani güzel geçer. Zaten her kahvaltımızdan akşama kadar sanat bizden uzak değildir.
Ne izliyorsunuz beraber? Nereye gidiyorsunuz?
Belgeseller beraber izliyoruz genelde.
Tiyatroya gidiyor musunuz?
Tiyatroya yeni yeni başladık öyle söyleyeyim.
Nerede vakit olacak?
Salgından dolayı uzun zamandır tiyatroya gitmiyorduk. Ama mesela genç arkadaşlarımızı tanımak için biraz onların oyunlarına biraz bakmak istiyoruz. Birlikte gittiğimiz oluyor. Ya da sevdiğimiz arkadaşlarımızın oyunlarına gitmek istiyoruz. Şu an ya da bizi çok çarpacak bir oyunla karşılaşırsak oyunu yani her şeyi seyretmiyoruz.
Tabii tiyatro belki festivaline falan
inanın çok uzun zamandan beri festivalde de beni çok açan çarpan bir şeyle karşılaşmıyorum programlarda. İkimiz de biraz bu konuda imtina ediyoruz.
Bu arada yani, ama siz de bu yılın en iyi performans gösteren oyuncusu ödülünü aldınız değil mi?
Evet, ödüllerimiz de var. Şöyle bir ruhun hikayesiyle hem Üstün Akmen'in Ragıp Ertuğrul özel ödülünü aldık. Hem yeni tiyatronun en iyi performans kadın oyuncu ödülünü aldık.
Çok güzel.
Hem de şimdi 48. İsmet Güntay da jüri özel ödülünü bu pazartesi günü aldık. Basınına bildirildi. Bu pazartesi günü de o ödülü alacağız. Evet, süper. Ruhun hikayesi.
70 dakikalık
buldu.
Ortalama süresi olan bir oyun.
Evet.
Tek başına oynuyorsunuz.
Evet.
Sade bir dekor var ve bir uzantı merdiven var. Burada büyük bir performans gösteriyorsunuz. Aslında bir Victoria'nın geçmişi hatırlaması, eşini hatırlaması dahil hayatıyla hesaplaşmaları, hayatına giren çıkan insanlarla ilgili düşünceleri gibi.
Evet.
Biraz oyundan söz eder misiniz? Nasıl hazırlandınız? O tiple nasıl bütünleştiniz? Rolü nasıl benimsediniz?
Şöyle ben bir 8 ay çok ciddi bir okuma gerçekleştirdim. Bir oyunla tekrar Devlet Tiyatrosu'nda iyi bir metinle sahnede olmak istiyordum. Bu metni görünce, okuyunca yerine hiç başka bir yanına bir şey koyamadım. Daha sonra da okuduklarım oldu ama bir ruhun hikayesi ve Bergman beni öylesine
Ingmar Bergman aslında bir sinema yönetmeni.
Evet, hem aslında tiyatro yönetmeni ve tabii ki sinema yönetmeni.
Yani çok filmi var.
Evet, çok filmi var. Beni o kadar sarstı ki çok etkilendim ve bu metni muhakkak oynamak
zaten
istedim.
Zaten bunu aslında filme çekerim diye yazmış herhalde.
Bir senaryo olarak yazmış fakat daha sonra gerçekleştirememiş ya da gerçekleştirmedi bilmiyorum. Radyo oyunu olarak İsveç'te birkaç kez sahnelenmiş radyo oyunu olarak. Ama ondan sonra da Fransa'da bir Benedict Acolas uyarlayan kişi... onun yönetiminde bir film yapılmış ve aynı zamanda bir tiyatro oyunu olarak da sahnelenmiş. Ve işte ben bu katmanlı, bu derin metni oynamaktan başka bir düşünceye ben kendimi kurtaramadım.
Bizi böyle yakalamışken hani şarkıcılara diyoruz, müzisyen arkadaşlarımıza mırıldanabilir misin biraz diye. Böyle bir tirat, bir şey burada şey yapabilir misiniz acaba?
Oyundan. Şimdi oyunun içinde
böyle
devam ediyorum.
Bir parmak bal çalsın herkese.
Peki. Hiç durmadan konuşuyorum babacığım. Hayır hayır, yakınmayacağım. Yakınmam için hiçbir sebebim yok. Ama yine de benim için zor olan tabii ki kafamdaki bu karışık düşüncelerle ve hayallerle oluşturduğum bir boşlukta yaşamam.
Evet, dahası oyunda. Biletleri bitmeden alın diyelim. 8 ay bu oyuna hazırlandınız.
8 ay metni bulabilmek okudum. Için ha, bir evet. Okuma yaptım. Metni bulunca da yani başka önümde hiçbir engelin olmaması için müdüriyetle, yönetmen arkadaşımızla
metni
birlikte.
Zaten devlet tiyatrosu
bu şey bizim yaptı, evet mı? Normalde metni devlet tiyatrosu verir evet. Ve bizlere sunar evet. Ama ben kendi metnimi kendim aldım ve o zamanki yönetime bu metni yönetmenle birlikte gösterdim. Evet. Tabii ki sevindiler okuduk. Tan sonra
siz bu arada oyunun başladım. Yardımcı yönetmenisiniz
evet,
aynı zamanda.
Aynı zamanda sorumlusu benim. Ve kabul ettiler ve çalışmaya başladık. Aslında meşakkatli bir çalışmaydı. Önce Garibaldi sahnesinde çalışmaya başladık ve hızla premier yapmamızı istiyorlardı. Buna ne yazık ki teknik bir meseleden dolayı
mümkün
olmadı. Zaten olmaması da gerekirdi. Çünkü tek kişilik bir oyun ve o oyunun bizim ruhumuza dahil olması için zamana ihtiyaç vardı ve çok yoruluyordum. Allah'tan öyle bir teknik meseleden dolayı olmadı. Sonra tekrar çalışmaya başladık. Yani bir sezonun sonunda başlamıştık çalışmaya. Sonra geçen sezonun başında tekrar oyunu ele aldık. Tekrar hatta bir kaza geçirdim. O kazadan sonra geçmiş bir 40 olsun. Gün bekledik ama geçen 1 Kasım'da 2022'de premieri gerçekleştirdik. Nasıl söyleyeyim, her oyunda olduğu gibi rolle yattım, rolle kalktım.
Yani seyirciyle çok iç içe bir oyun. Evet, aynı zamanda böyle çok yakın, klasik temasla. Devlet tiyatrosu oyunları gibi de değil yani. Evet. Sanki bilmezseniz hani bir özel tiyatro oyunu.
Evet.
Daha serbest sahnelenmiş. Evet. Zaten çok serbest bir metin. Yani yenilikçi bir metin, öyle diyelim. Evet. Hala günümüz için de öyle diye düşünüyorum.
Çok çarpıcı. Yani zaten şöyle söyleyeyim.
Seyirci dikkatinizi bozuyor mu oyunda hiç, ya da bakar mısınız seyirciye?
Tabii ki çok yakın temasta olduğum zaman bakmam gereken yerlerde bakıyorum. Ama onun dışında fazla. Tabii ki oyunumun girdabın içinde, o merdivenin içinde oynarken böyle bir şey söz konusu olmuyor. Tabii ki orada bir karartı var, görüyorum ama birebir görmüyorum. Bazen tabii olmayan bir şey değil, ara ara yanlarında pet şişelerde su içiyorlar. Onlar sıkıntı yaratıyor. Ama duymamaya çalışıyorum çünkü onu gelen seyircinin dikkat etmesi gereken bir mesele. Ve bu kadar yakın temasta olunca da cep telefonları çalışmıyor Allah'tan. Bazen duyuyorum ama tabii ki yani
çok da takılmamaya çalışıyorsunuz.
Takılmamaya yani, çalışıyorum evet. Çünkü konsantrasyonum bir kere bozuldu mu arkasını getirecek bir arkadaşım, bana yardım edecek bir arkadaşım yok. Seyircime sorumluluğumu ben en iyi şekilde gerçekleştirmek için çaba sarf ediyorum.
Şöyle bir laf var da ne kadar doğru ve siz hangisine yakınsınız? Yaptığını hisset, hissettiğini yapma sahnede.
Yaptığını hisset.
Yaptığını yani şu hareketi evet. Yaptım ve bu hareketi hissederek role devam ediyorum evet. Bir tanesi. Öbürü evet. De zaten işte bilmem atıyorum kocası ölmüş ya da işte babası ölmüş, annesi ölmüş. Onu hatırlıyor. Kendi hayatından birisinin ölümünü hatırlıyor ve
evet.
O hissettiğini yapmaya çalışıyor. Şimdi rolü yaparken
evet, evet.
Yaptığınızı mı hissedersiniz? Yani dıştan içe mi alırsınız? İçten dışa mı?
İkisini de.
Ama onu bölüyor musunuz mesela oyuna hazırlanırken, teksti ezberlerken?
Şöyle söyleyeyim.
Bir ritüeli var mı yani onun?
Yani herkesin kendine göre bir çalışma yöntemi var. Bana iyi gelen çalışma yöntemi
Ben bu arada yakalamışken içine, eğitim almaya çalışıyorum çaktırmadan.
İçine tamamıyla dahil olarak yaşamak. Hı-hı. İçine tamamıyla Hı-hı. dahil olarak yaşamanın öncelikli olduğunu.
Yani kendinizi mesela Victoria gibi hissediyor musunuz o anda?
Tabii ki. Tabii.
O musunuz yani siz?
Tabii ki ve aynı zamanda.
O anda olsunuz.
Ve onun gibi bir sürü kadının.
Evet. Onun şahsında bu tür şeyleri yaşayan bir sürü kadın.
Evet, aynı zamanda tabii ki benim.
Ve bir yandan esasında deli falan diyoruz ama o çok deliden ziyade akıllı deli derler ya. Yani.
Şöyle diyeyim.
Güçlü bir kadını da çağrıştırıyor çok.
Tabii ki güçlü bir kadını çağrıştırıyor. Yoksa yani, yeniden
çok bayağı hani
uyumak istemiyorum demez.
Evet,
eğer tabii. bu kadar gücü olmasa
tersine uyur değil mi? Depresyona
tersine
girer.
Tersine uyur, devam eder hayatına. Hı. Onu değiştirmek için bir gücü var. O da kadınların gücünü temsil ediyor. Yani kadınlarla kimse cebelleşemez diye düşünüyorum. O yüzden
biraz kocasını da yüceltmiş esasında zamanında oyunda.
Evet.
Ki kocasından evet. bahsediyoruz. Ama sonra galiba bir takım aldatmalar ya da başka şeyler de olmuş. Önemsemezlikler ve sonra giderek bir ilişkinin içindeki öfkeler ortaya
yani
çıkmış.
Hepimiz öyle değil miyiz? Birdenbire hayatımızda bu koca olur, abi olur, baba hmm. olur. Muhakkak ya da çok sevdiğimiz zannettiğimiz biri hmm. olur. Onu muhakkak bir başka bir
yere
koymaya çalışırız. Oysa hayat sadece eşit durduğunuzda çok şahane gidebilir. Hmm. Onu oraya koymaya çalıştığınız zaman hayat hep onu orada tutmaz. Ve sizin yaşadıklarınızla onu orada tutmaz. Ve daha sonra onu kendinizden de aşağıda tutmaya kalkarsınız. Hmm. Burada böylesine bir bir tartışma var. Böyle mi yapmalıyız tartışması var. Oysa benim anlayışımda herkesin kadın erkek, kadın kadına, erkek erkeğe sadece eşit olduğu bir ortamda hayatın çok güzel olduğu, geniş çayırlarda alabildiğine koşulduğudur. O yüzden onu yaptığınız zaman darma duman olabilirsiniz. O şartlanmışlık duygusuyla eğitimimizde ne yazık ki var. Ama hayat buna müsaade etmez hiçbir zaman.
Kimi canlandırmak isterdiniz sinemada ya da tiyatroda? Yani bir film çekilseydi, o Hollywood'da da çekilebilir.
Evet.
Yani Türkiye diye düşünmeyin mutlaka. Birisinin hayat hikayesi de olabilir, biyografisi de olabilir, bir belgesel de olabilir. Kimin hayatını canlandırmak isterdiniz? Hiç düşündünüz mü?
Hiç düşünmedim. Hiç düşünmedim. Benim için asıl olan şey benim acılarım ve benim acılarım gibi başkalarının acılarına denk düşen bir metin olmasıdır. O metnin, kuvvetli bir metnin aktarımıdır önemli olan. Öyle bir yakın duracağım bir metin olursa o metnin içinde o canlandırılacak kişi
işin yazarlığıyla uğraşıyor musunuz ya da evde özgür erkekli mi o iş üstleniyor?
Yani ben de biraz
yazıyorsunuz.
Bir şeyler yazarım ama bu belli bir disiplin içinde değildir açıkçası ama Özgür ciddi bir şekilde hem yazar hem çevirir hem resim yapar hem fotoğraf her şey onun alanları daha geniş.
Yani yakalamışken biraz tiyatro dışına kaymak gibi oluyor ama böyle bir şeyi de çok hayatında insan bulamıyor. Gençlere mutlu beraberliğin sırları olarak ne söyleyebilirsiniz?
Yani bir kere kesinlikle içinde aşk olmalı. Hmm. Aşk olmadan
meşk olmaz.
Yani sadece aşkın bugüne kadar gelişi diyebilirim.
Arkadaşlık.
Tabii beraberinde arkadaşlık, sevgi, çok saygı yani hepsi içinde, o aşkın içinde. O hala devam eden kuvvetli bir akım diyeyim yani.
Çevrenizde gördüğünüz kadarıyla bu tür beraberliklerde mesela özellikle sanatçı beraberliklerinde belki farklı oyunlarda ya da farklı dizilerde falan da çalıştıkları için birbirlerine fazla zaman ayıramadığından insanlar kopabiliyorlar. Evet. Birbirine zaman ayırmak da önemli değil mi? Zaman vermek.
Yani biz hep beraber olduğumuz için bu duyguyu bilmiyorum açıkçası. Yani muhakkak irtibatımız...
Biraz dışarıya yönelik olarak söyleyin istiyorum
yani,
aslında.
Tabii ki,
yani birbirinize zaman bulun diyorsunuz
zaman
değil mi?
Zaman muhakkak yaratılması gereken bir şey. Yani nasıl söyleyeyim, benim bir provam varsa Özgür oradadır. Onun bir dışarıda bir işi varsa bir süre uzakta kaldıysam koşarım ben onun yanına, yapılması gereken ne varsa yardım onu yapmaya gayret ederim. Ne bileyim, eğer birbirimizi göremiyorsak muhakkak bir yerde oturup bir çayımızı kahvemizi içeriz. Ne bileyim, seyahat planlarımızı yaparız. Uzaklaşmayız hiçbir zaman ya da eksik kalan bir şey varsa çalışmamızın içinde telefonla bile burada böyle bir şey oluyor ne yapsam acaba falan filan diye irtibata geçeriz. Yani birbirimizden uzak kalmayız. Birbirimizden nasıl söyleyeyim, sıkıldığımız zamanlarda olmuyor değil. Yani biraz ben yürüyüşe çıkıyorum. Biraz o yürüyüşe çıkıyor ayrı ayrı. Sonra yine buluşuyoruz. Ben buradayım diyoruz.
Fazla da uzak kalınmıyor.
Fazla uzak kalınmıyor. Yani trapezci gibi asılı kaldığımız için.
Gezer
belki.
Misiniz? Tabii gezeriz. Farklı çok. Ülkelere
gideriz.
Birlikte.
Evet gideriz. Çok gideriz.
Yine bir aradayken sonuçta işin okulunu artık hani okullarını bitirmiş birisi olarak yeni nesil tiyatroculara neler söylersiniz?
Bir kere meraklı olmaları gerekiyor. Ve bu işi aşkla, her şeyde aşk var. Aşkla bağlı olmaları, tutkuyla bağlı olmaları gerekiyor. O zaman herhangi bir iş olarak yaptıkları
görmemeli
bir şey
lazım.
Olmaz. Yani herhangi bir iş olarak yapmaya kalkarsanız zaten oradan çok pırıltılı bir şey çıkmaz. Ama ne yazık ki çok üzülerek görüyorum. Herhangi bir iş olarak görüyorlar. Çünkü hayat artık onlara daha az parayla yaşama şansını bırakmıyor. Biz daha şanslıydık o çocukların yanında. Yani gelecek kaygısı çocukları
çok fazla, değil mi?
Çok fazla ve çocukları bu hale getirdi. Yani onlara bir şey diyemiyorum ama ille tiyatro yapmaya niyetliyseler, sadece tiyatro yapmaya, içindeki aşkı öldürmemek için ellerinden geleni yapacaklar. Çok okuyacaklar. Çok merak edecekler her şeyi ve kendilerini teknik olarak güçlü bir oyuncu olarak yetiştirmeleri gerekiyor. Bundan hiç imtina etmeyecekler.
Biraz da şu da var değil mi? Şimdi mutlaka böyle bir eğitimden geçmesi gerekiyorken geçmeden, doğal yetenek de değil esasında ama yüzü güzel, endamı güzel, fiziği güzel diyelim. Birisi bir kast şirketine yazılıyor. Sonra dizi oyuncusu oluyor. Yani bu insanları görünce ne var canım işte kamera önünde.
Tabii kolay
herkes
oluyor.
Herkes oyunculuk yapıyor. Hani bu kadar yıllarca tiyatro şeyinde koşmaya gerek yok. Ben dizi oyuncusu olayım gibi bir şeyin içine sürükleniyor olabilirler mi? Tabii. Bu da öldürüyor mu yani?
O zaten onlar tiyatro yapmıyor. Ya da şöyle bir şey oluyor. Yapamıyor dizilerde yani. İşler biraz zayıflayınca bir bakıyorsunuz onları bazı kültür merkezlerinde birkaç kişi birleşip dizilerden para kazanılacak yüzleri olduğu için oyun yapıyorlar. Ve onlar zaten onları bir oyuncu olarak belli bir değerlendirmeye almak
çok mümkün değil.
Pek mümkün değil. Öyle düşünüyorum. Ama bir şey de diyemiyorum. Yani çünkü her şeyde bir kolaycılık var. Ve hayat bizim yaşadığımız dönem gibi daha tutkulu değil. Kızamıyorum ama yine de içlerinde açık söyleyeyim sadece tiyatro yapmak için kalbi çarpan, çok disiplinli ve kendini geliştirmek için her yere koşan az da olsa sayıları.
Az da olsa gençler var.
Var. Ve zaten yani her şeyde bu sadece teri döken çok az insan olsa da onlar hepimizi ayağa kaldırıyor. Olsun az da olsa çok kuvvetliler ve çok güçlüler.
Az olsun öz olsun diyorsunuz.
Evet çok güçlüler. Ve ben de tanıdığım birkaç kişi var. Ömrüm yettikçe hem onları çok takip edeceğim ve elimden gelen bütün her şeyi, bütün desteğimi onlar için vereceğim.
Çok güzel. Sizin beğendiğiniz, kendinize örnek aldığınız bir tiyatro sanatçısı var mı?
Tabii tabii.
Kadın erkek
tabii.
Fark etmeksizin.
Tabii. Devlet Tiyatrosu'nda ilk seyrettiğim oyunu Oda Tiyatrosu'nda turneden, Ankara'dan turneden gelmişti. Güner Sümer'in Hüzzam oyunuyla seyretmiştim. Maral Üner.
Maral Üner.
Ve daha sonra da birlikte Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda bir tesadüf sonucu beraber çalıştık.
Evet.
Çalıştık. Ve bugüne kadar da hiç ayrılmadık.
Gerçekten
evet,
mi?
Evet, hiç ayrılmadık.
Aa, ne güzel.
Beni oyuncu olarak çok etkilemişti. Çok yani o zaman yeni, mezun oluyordum 87'de. Çok etkilenmiştim. Sahnede oyunculukta hacim denen şeyin ne olduğunu onu seyrederken anladım.
Sahneyi doldurma oyunda. Anlamında mı? Hacim nasıl? Yorumlamam gerekiyor.
Nasıl söyleyeyim? Her şey.
Çok
bütün yoğunluk, genişlik, yükseklik, alçaklık.
Duygu
içinde,
yoğunluğu.
İçinde tarif edemeyeceğim bir derinlik duygusu. Galiba birçok oyuncu da seyrettim ama galiba beni en etkileyen.
En etkileyen.
Maral Üner'in oyunculuğunu.
Ne oynamak isterdiniz?
Bilmiyorum, her gün öyle yeni metinlerle karşılaşıyorum.
Geliyor mu yeni metinler?
Tabii okuyorum. Yani bilmiyorum, her zaman Shakespeare oynamak isterim. Her zaman Chekhov oynamak isterim. Ve her zaman Beckett oynamadım hiç. Beckett'i oynamak için
ben de çok
gün
seviyorum.
Sayıyorum öyle diyeyim yani. Günlerimi sayıyorum. Ömrüm bitmeden muhakkak bir Beckett'le
Beckett'in oyunlarında da böyle bir soyutluk var ya.
Evet.
Yani
Beckett'le karşılaşmalıyım yani sahnede. Kesin. Muhakkak.
Tiyatroda bir sürü kuralı da alt üst etmiş bir isim üstelik.
Evet. Yani o yüzden bu üç yazar beni alt üst eden yazarlar, öyle diyeyim.
Bir ruhun hikayesini söyledik bu arada oyununuz.
Dokuzunda başlıyor.
17'sine kadar.
19'unda başlıyor. 24'üne kadar.
Tamam, ben de öyle söyleyeceğim.
24'üne kadar sürecek.
Sonra yeni yılda devam edecek mi?
Tabii ki devam edecek.
Yine yani, Üsküdar Tekel'de mi?
Üsküdar Tekel'deyiz. Çünkü orta alanda oynanıyor. Bir kutu sahnede oynanması.
Evet.
Çok şey kaybettirir oyunumuza. O yüzden Üsküdar Tekin'in önce küçük sahnesinde stüdyo sahnedeydi. Şimdi büyük salonda oynayacağız. Seyircimiz de şahane bir tatlı bir
sıcak
bir ilişkimiz var. Seyretmekten de çok mutlu oluyorlar. Oyun zor olsa da.
Oyun ne zaman sona eriyor? Yani ilgiye göre mi devam ediyor yoksa?
İlgiye de göre de devam edebilir ama ilgi olmasa da oynanması gereken bir oyunsa, çünkü sonuçta
o oyun
biz bir eğitim kurumuyuz. Yani o metnin anlatımı gerekiyorsa, önemliyse devam etmelidir zaten.
Yeni yılda peki şimdiden bu bir ruhun hikayesinin yanına eklenecek bir oyun
şu
var
an
mı?
Benim oyunum yok.
Çoklu
çünkü neden? Çünkü ancak toparlanıyorum. Ancak dinleniyorum ve tekrar oyunuma başlıyorum. Yeni bir oyunla karşılaşmayı zaten istemiyorum açıkçası.
Anladım.
Çünkü hala benim için çok yeni oyun. Çok yeni. Yani geçen sene başlamış olsa bile benim için çok yeni ve ömrüm yettikçe devam etmeyi de isterim uzun yıllar. Bir ruhun hikayesine.
Zaten Batı'da da Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun tutan oyunlar yıllarca devam ediyor,
evet,
değil mi?
Bir anlatmak istediğim bir şey var. Bir kadın hikayesi.
Niye değilsin?
Yani ve bu kadın hikayesinden uzakta bir hayatımız yok. Yani günde dünyada belki binlerce insanın yok edildiği, şiddete uğradığı, öldürüldüğü bir ortamda, özellikle kadınların olduğu bir ortamda. Konu birazcık uzak gibi görünse de, eksik bir bakışla yüreği yaralar içinde kalan bir kadını anlatsam da, o kadınlara selam göndermek istiyorum. Onlara sarılmak, sımsıcak sarılmak istiyorum bu repliklerle. Benim de bir oyuncu olarak sorumluluğum var. Bu sorumluluğumu bu oyunla dile getirmeye çalışıyorum. Çünkü keşke hepsine teker teker sarılabilsem, çok yakınımda olsalar. Onları kurtarabilsem bu girdaptan. Çünkü ben iyi bir hayatım var, öyle söyleyeyim. Yani böylesine ezilen, elbette başka kadınların yaşadıklarıyla yüreğim kan ağlıyor. Onun için bu metnin yani ucundan tuttum ve şimdi kalbimin en önemli yerinde. Benim hayatımla onların hayatı arasında çok ciddi fark var ama ben televizyonu seyrederken o yaşadığım şeylerden yara bere içinde kalıyorum. Yani anlatamıyorum sıkıntımı. Bu şekilde anlatabiliyorum.
Şöyle o zaman mümkünse eğer oyunun çıkışı da çok güçlüydü dedim.
Evet.
Şu çıkış bölümünü yaparak bitirebilir miyiz programı? Bizim çıkışımız da şöyle güzel olsun.
Şöyle oyunda sevdiğim bir replik var. Yani bütün bunları yaşar Victoria. Birçok kadın gibi yaşar. Hem bizim coğrafyamızda hem başka coğrafyalarda hepsi, bütün kadınlar yaşar. Ama bir gün der ki pencerenin önünde ormanın alacakaranlığında hala yaprakları yeşil olan bir kayın ağacı gördüm. Daha sararmamıştı bile, der. Bu büyük bir dönüşümdür aslında. Ve oyunun sonunda da artık uyumak istemiyorum.
Halbuki yani, hep tersi beklenir.
Uyumak istiyorum
çok
derken.
Çok ters bir şey yapmış, evet, bir şey ortaya çıktı.
Uyumak istemiyorum.
Konuşmadığımız, sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa onları rica edeceğim. 2024'ten beklentilerinizle,
evet,
ya da dileklerinizle.
Her şeyin iyi olmasını isterim elbet ama her şey iyi değil. Bunu biliyorum. Ama yine de ümidini kaybetmemiş bir insanım. Her şeye rağmen böylesine bir karanlıkta, öyle söyleyeyim. Işığı çok az görsek de ümidimizi hiç kaybetmeden her zaman daha yeni, daha iyiye doğru, iyiliğe doğru koşar adım. Yeni yılda.
Yeter ki yılda, kararmasın son memenin altındaki cevahir diyoruz,
evet,
o zaman.
Evet.
Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Oğuzhan Akaylar Anır da İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı, oyuncusu ve her şeyi. Bugünlerde çok popüler bir oyun, bir ruhun hikayesinin tek kişilik performansını 70 dakika süreyle yapan bir tiyatrocu ailenin ferdi Zeynep Erkekli konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Haftaya bir başka programda, bir başka Runner'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.